Ayrım 5, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 69. Bir Allah kuruşu para. Wikileaks'in yayınladığı belgelerde en çok tartışılan konulardan biri 30 Aralık 2004 tarihli belgede yazılan bir iddiaydı. Bu iddiaya göre Başbakan Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı vardı. Ayrıntılara girmeden önce gizli sınıflı o belgede bu iddia hangi cümlelerle yer almıştı okuyalım. AKP yolsuzluklara son verme vaadiyle iktidara gelmiş bir partidir. Ancak bugün parti içinde gitgide daha fazla sayıda kişiyle akrabaları arasında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ve ciddi yolsuzlukların olduğu görülüyor. Görüştüğümüz iki kişi bize Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabının olduğunu söyledi. Erdoğan'ın zenginliğinin kaynağı olarak oğlunun düğününde takılan takıları gösteren bir Türk iş adamının çocuklarının okul masraflarını sadece yardım amacıyla karşıladığı yönündeki beyanatları bu noktada anlamsız kalıyor. Bu iddia deyim yerindeyse deprem etkisi yaratmıştı. Öyle ki liberallerin kalesi Taraf gazetesi bile bu iddiayı 30 Kasım 2010 tarihinde manşetine taşımak zorunda kalmış ve haberine Erdoğan'ın İsviçre'de 8 gizli hesabı var başlığını atmıştı. Aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bu konuya değindi ve şunları söyledi. Eğer bir ülkenin başbakanı için İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı var deniliyorsa, bu iddia sıradan bir iddia değildir. Bu ciddi bir iddiadır. Daha buna benzer pek çok iddialar gazetelerde yer alıyor. Sayın Başbakan'ın çok net kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Suçlamıyoruz, bu bir iddiadır diyoruz. Ama iddiaya karşı net, somut bilgiler ortaya konmazsa, Sayın Başbakan bu iddiaların altında kalır. Tüm gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Aradan bir gün geçti, Wikileaks belgeleriyle ilgili ilk açıklaması, eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz olan Başbakan Erdoğan, suskunluğunu Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi açılış töreninde bozdu.
Ben neyi ispat edeceğim? Olmayan şey ispat edilir mi? Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Şimdi ben ana muhalefetin liderine ve diğerlerine diyorum ki, böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam, milletvekilliğinde durmam. Ama siz o makamlarda duracak mısınız? Ben bunu söylüyorum, bu kadar açık konuşuyorum.
Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında çok sinirli olduğu, kullandığı sözlerden anlaşılabiliyordu. Öyle ki ABD Büyükelçiliği'nin yazdığı kriptodaki bu iddianın ispatlanması durumunda başbakanlık koltuğundan istifa edeceğini ilan ediyordu. Medyanın bu konuyu gündeme getirmesine de çatan ve haber yapanları alçaklıkla suçlayan Erdoğan, ilginç bir örnekle yine tartışmalı bir açıklama yapacaktı.
Bugün bu iddialara sarılarak manşet üretenler, manşet atanlar, siyaset üretenler, söylem üretenler yarın mahcup olurlar. Şu anda belediye başkanlığım döneminde Erdoğan'ın 1 milyar doları vardır diyen Ergenekon davasından zanlı olarak içeride 1 milyar dolar. Yahu bizim o zaman 4,5 yıllık belediyemiz döneminin bütçelerinin toplamı o kadar tutmadı. 1 milyar dolar benim param varmış. Buna o zaman önemli bir iş adamı da sahip çıktı, sonra özür diledi. Ve şimdi Ergenekon sanığı olarak bu efendi içeride.
Başbakan Erdoğan İsviçre'de hesapları olduğu iddiasını reddederken alışılageldiği gibi Ergenekon sopasını göstermekten geri kalmıyordu. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili bir konuyla örneklendirerek yapıyor, o konuyu dile getirenin Ergenekon'dan içeride olduğunu söylüyordu. Peki Erdoğan'ın örnek verdiği ve dahası Wikileaks'teki iddialara benzettiği olay neydi? Yıl 2001, AKP'nin kurulduğu günler. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi Candan Eren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptığı soruşturmada Albayrak grubuna verilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair bir rapor hazırladı. Candan Eren'in bu raporunda en önemli bilgi kaynaklarından biri dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş'tu. Baş müfettiş Eren, Mahmut Kuş'la yaptığı ilk görüşmede belediyenin Albayrak grubuyla olan ilişkilerine dair çok çarpıcı bilgiler öğrendi. Kuş, eski belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemiyle ilgili de gündeme damga vuracak iddialarda bulunuyordu.
Candan Eren duydukları karşısında Mahmut Kuş'tan bu soruşturma için tanık olmasını istedi. Ancak Kuş bunu yapamayacağını söyleyerek resmi ifade vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Eren dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'le görüştü ve konuyu aktardı. Emniyetin yardımıyla Eren'in üzerine bir gizli kayıt sistemi kondu ve baş müfettiş Candan Eren tekrar Mahmut Kuş'un yolunu tuttu. Mahmut Kuş bir önceki görüşmede söylediklerini tekrarlamasının yanı sıra daha başka çarpıcı iddialarda da bulundu. Mahmut Kuş'un iddiasına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a 1 milyon ağaç kampanyası için ithal edilen ağaçların alımı sırasında yolsuzluk yapılmıştı. Mahmut Kuş'a göre Erdoğan bu ağaç kampanyasından 1 milyar dolar haksız kazanç elde etmişti. İşte bu çok tartışılan iddia baş müfettiş Candan Eren'in hazırladığı ve DGM'ye gönderdiği ek tevdi raporunun 37. sayfasında şu satırlarla yer aldı. Belediyeden al bayraklara para pompalanması için kullanılan en basit ve en önemli yolun ağaç işi olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda elinde 1 milyar dolar olduğunun söylendiğini, bu paranın önemli bölümünün kaynağının ağaç işi olduğunu, ağaç işindeki yolsuzluğu yakalamanın imkansız olduğunu, getirdik, diktik, kurudu mantığının olduğunu. Evet, Erdoğan'ın WikiLeaks belgelerindeki İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı var iddiasını yalanladığı konuşmasında örnek olarak verdiği olay buydu. Peki Erdoğan bu konuyu gündeme getiren kişi için Ergenekon davasından zanlı olarak içeride derken kimi kastediyordu? Tüm gözler Silivri'de tutuklu bulunan Tuncay Özkan'a çevrildi. Keza Özkan'ın avukatları Ahmet Çörtoğlu ve Seçil Özdikmenli yaptıkları açıklamada bunu doğrulamıştı. Tuncay Özkan 31 Temmuz 2001 tarihini Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bu soruşturmayı konu etmiş ve yazısını şu satırlarla bitirmişti. Recep Tayyip Erdoğan bir kere yürü demiş ya Albayrak kardeşlere, kimse dokunabilir mi onlara? Şimdi 1990'dan 2000'e 1 milyar dolar liraya yakın bir servetin sahibi olarak sahipsiz kent İstanbul'a hükmediyorlar. Hatırlatalım, Tuncay Özkan 27 Eylül 2008 tarihinde tutuklandı ve bu kitap yazıldığı sırada hala tutuklu olarak Silivri cezaevinde. Özkan Ergenekon duruşmalarında sürekli olarak bana suçumu söyleyin diye mahkeme heyetine sesleniyordu. Erdoğan yaptığı konuşmada buna o zaman önemli bir iş adamı da sahip çıktı, sonra özür diledi diyerek bir başka ismi daha işaret ediyordu. İşte o isim iş adamı Rahmi Koç'tan başkası değildi. Rahmi Koç 3 Ağustos 2001 tarihinde CNN Türk'te katıldığı Eğrisi Doğrusu isimli programda bu iddiayı yinelemişti. Koç programda şöyle demişti: "Şimdi Tayyip Erdoğan yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş para meselesi. Tayyip Erdoğan'da çok para olduğunu radyolardan dinledik. 1 milyar dolar para biriktirmişler. Nasıl biriktirdilerse. Dolayısıyla onun mali derdi olacağını zannetmiyorum." Burada vurgulanması gereken noktalardan biri de Erdoğan'ın Rahmi Koç'un kendisinden özür dilediğini söylemesidir. Bu bilgi ilk kez Başbakan Erdoğan tarafından dile getiriliyordu. Oda TV davasının tutuklu sanığıyken hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun bu konuda kaleme aldığı notları da hatırlatmak gerek. Kozinoğlu'nun ölmeden önce Aydınlık Gazetesi'ne gönderdiği el yazısı notlarında İsviçre hesapları meselesi de yer alıyordu. Aydınlık'ın 19 Kasım 2011 tarihli haberinde şöyle yazıyordu: "Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarındaki 8 ayrı hesapta yaklaşık 800 milyon dolar parası olduğunu açıkladı. Kozinoğlu bu gizli hesapların belgelerini Alman İstihbarat Örgütü BND'nin İsviçre Bankası Müdürü üzerinden 30 milyon euro karşılığında temin ettiğini ifade ediyor. Üst düzey MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu, Tayyip Erdoğan'a ait gizli hesapları gösteren bu belgelerin CIA'nın da elinde bulunduğunu açıklıyor. Aydınlığın 20 Kasım 2011 tarihli haberinde ise konuyla ilgili yine Kozinoğlu'nun notları şöyle yer aldı: "Aynı belgeler CIA'nın elinde de mevcuttur. CIA bu belgeleri Türkiye'deki kaynaklarından temin etmişti. Söz konusu kaynaklar Bülent Arınç ve ona yakın AKP'lilerdir. Belgelerin temin edilmesi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi söz konusu 8 hesabı mesaj olarak merkezine yazmıştır. Bu mesaj WikiLeaks'te de yayınlanmıştır."
Kozinoğlu'nun bu iddiaları kuşkusuz çok çarpıcıydı. Ama gelin görün ki başka bir çarpıcı durumda tarafın cemaate yakınlığıyla bilinen muhabiri Mehmet Baransu'nun 19 Aralık 2011 tarihinde yazdıklarıydı. Baransu Erdoğan'ın lider adayı kim başlığı yazısının sonunda şu satırlara yer verdi. AK Partili bir ismin 2004 yılında İsviçre'ye neden gittiğini, gelirken yanında bulunan valizde kaç milyon dolar olduğunu, bu paranın Türkiye'ye neden getirildiğini de merak ediyorum. Şu soruları sormak gerek. Mehmet Baransu şantaj kokan bu satırları neden yazdı? Baransu'nun bahsettiği 2004 tarihi WikiLeaks'in yayınladığı kriptonun tarihiyle 30 Aralık 2004 örtüşüyor. Belli ki Baransu'nun bildikleri vardı. Peki o zaman ayrıntı vermek yerine ucunu gösterdi. Taraf gazetesi yönetimi böylesi önemli bir iddiayı muhabiri Baransu'ya sorup neden irdelemedi ve büyütmedi? Neden İsviçre? Peki WikiLeaks belgelerinde geçen ve Erdoğan'ı kızdıran iddia, yani İsviçre bankalarında gizli hesabı olmak ne anlama geliyordu? İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bankalardaki gizli hesaplarda 2 trilyon doların bulunduğu biliniyor. CHP milletvekili Attila Kart'ın yaptığı açıklamaya göre de bunun 60 milyar doları aşan kısmı Türklere ait. Peki neden İsviçre bankaları tercih ediliyor? Çünkü toplam 385 bankanın faaliyet gösterdiği İsviçre bankacılık sistemi gizlilik ilkesi üzerine kurulmuş durumda. İşte bu durum vergi kaçakçılığı konusunda İsviçre bankalarını uygun bir yol haline getiriyor. Soru şu, bir kişinin İsviçre bankalarında hesabının olup olmadığını öğrenmek mümkün mü? Evet, mümkün. Bir devlet İsviçre'ye resmi yollardan müracaat ederek bir kişinin hesabını öğrenmeyi talep edebiliyor. Hesabını öğrenmeyi düşündüğü kişinin paralarını illegal yollarla elde ettiğini iddia ederse konu İsviçre mahkemelerine taşınabiliyor. Erdoğan'ın arkasında duralım. Tarih 20 Ocak 2004. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'ın Washington'a gönderdiği kriptoda Başbakan Erdoğan ve AKP hakkında bilgiler bulunuyordu. Gizli sınıflandırmalı bu belgenin yolsuzluklar başlıklı bölümünde şu satırlar yer aldı. AK Parti'nin iktidara gelişi Türk toplumunun yolsuzluklara duyduğu tepkinin bir sonucudur. Erdoğan'ın kişisel servetini İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde rüşvetle elde ettiği hakkında ortaya atılan iddialar henüz kanıtlanmış değildir. Ancak Hikmet Bulduk, Mücahit Arslan ve Cüneyt Zapsu gibi başbakanın bazı danışmanlarını son zamanlarda ihaleleri etkileme girişimleriyle ilgili olarak hükümete yakın kesimlerden çok sayıda duyum almaktayız. Akşamın Ankara temsilcisi Nuray Başaran bize Zapsu'nun kendisine 13 Ocak'ta TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ve Rusya'nın da bulunduğu bir konsorsiyuma devredilmesi olayında Erdoğan'ın ve kendisinin doğrudan yarar sağladığını söylemektedir. Ayrıca Erdoğan bir gıda dağıtım firmasının kayda değer miktarda hissesini satın almış ve bu hareketiyle kamuoyunda büyük tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu çarpıcı iddianın anlamını analiz etmek için TÜPRAŞ'ın özelleştirme serüvenine mercek tutmak gerekiyor. Öncelikle Petrol İş Sendikası'nın hazırladığı raporları temel alarak özelleştirmenin yapıldığı 2003 yılında TÜPRAŞ'ın değerini anlatalım. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinin birinci sırasında yer alıyor. Orta Doğu ve Orta Avrupa'nın en büyük, Avrupa'nın ise 7. büyük rafinerisi. Türkiye'deki rafineri kapasitesinin yıllık toplamı 32 milyon ton. Bunun 27.6 milyon tonu TÜPRAŞ'a ait. 2003'te 23.95 milyon ton petrol ürünü satışı gerçekleştirildi. 14.3 milyar dolar ciro, 328 milyon dolar net kar elde edildi. Hazineye 8.6 milyar dolar vergi ve fon ödemesi yapıldı. Türkiye'nin yıllık vergi ve fon gelirinin %20'sini tek başına karşılıyor. Bu rakamlar ve veriler uzatılabilir. Özetle devlet hazinesinden kaynak kullanmadan yatırım yapan, kendi giderlerini karşılayan ve büyük kar getiren bir kurumdan bahsediyoruz. Edelman'ın kriptosunun tarafta yayınlanmasının ardından Cüneyt Zapsu açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Zapsu tarafa yaptığı açıklamada şunları söyledi. Nuray Hanım'ı tanırım. Tabii ki ona böyle bir şey söylemiş olmam mevzu bahis değil. Onun için çok hayal kırıklığına uğrarım eğer Eric Edelman'ın imzasıyla böyle bir yazı gitmişse. Edelman'ı da gayet iyi tanırım. Normalde böyle bir şeyin dedikodusu bile olmaz.
Böyle gelen bir konuyu ciddiye alıp telgrafa yazmasını kendisine yakıştıramadım. Çok merak ediyorsa çek etmesi lazımdı. Bunu açıp bana sorabilirdi. Bu bana ABD'nin enformasyon ağının ne kadar güçsüz olduğunu da gösteriyor. Gazeteci Nuray Başaran da Edelman'ın gerçek dışı bilgi sunduğunu iddia etti. Başaran şöyle dedi. Bir insan bir yerden çıkar sağladıysa bunu bir gazeteye söyler mi? Söylenmeyen bir şeyi benim söylemem mümkün değil. Zapsu'nun böyle bir itirafı söz konusu değil. Edelman gerçek dışı bilgi sunmuş. Gazeteci Başaran Edelman'ın iddialarını yalanladı. Ancak 9 Ocak 2011 tarihinde Aydınlık Cüneyt Zapsu ile Akşam Gazetesi'nden olduğu anlaşılan bir gazetecinin yaptığı ve Kemal Unakat'ın oğlunun Mercedes'inin kaçak olduğu bilgisini içeren konuşmalarının bir kaydını yayınladı. Kaçak Mercedes belgelerini gazetede yayınlamak yerine Zapsu'yu arayan bu akşam muhabiri acaba kimdi bilmiyoruz. Peki nasıl bir takvimde gerçekleşti bu tartışmalı özelleştirme? Tarih gidelim. 7 Haziran 2003 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TÜPRAŞ'ta mevcut %65.76 oranındaki kamu payının özelleştirilmesi için ihale ilanı yayınladı. 24 Ekim 2003 Son teklif verme süresi sona erdi. İhaleye Efremov Kauçuk GmbH ve Anadolu Ortak Girişim Grubu katıldı, tekliflerini sundu. 13 Ocak 2004, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptığı basın açıklamasında 1.3 milyar dolar tutarındaki teklifiyle Efremov şirketinin ihaleyi kazandığını duyurdu. İşte bu açıklama tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü 24 Ekim 2003'te verilen teklifte yer almayan Zorlu grubu da Efremov'la birlikte bu konsorsiyuma hem de %50 ortaklıkla dahil edilmişti. Efremov Zorlu Ortaklığı ihalenin sonuçlandığının duyurulduğu 13 Ocak tarihinden hemen önce açıklanmıştı. Petrol İş Sendikası TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili peş peşe davalar açtı. Sendikanın dava gerekçeleri arasında Zorlu grubunun son anda ihaleye dahil edilmesi de vardı. İhale şartnamesi teklif verme tarihinden sonra ortak girişim grubuna bir başka firmanın dahil edilmesine hem de %50 ortaklıkla imkan vermiyordu. Zorlu grubunun sonradan ortak olması yasaya aykırıydı. Zorlu'nun bu işe girişmesine dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da oluru vardı. Sendikanın yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı davada sunduğu gerekçeler arasında şu da yer aldı. İhale komisyonu ihaleyi açık arttırma ile sonuçlandırmayarak teklifin düşük kalmasına ve kamu zararının doğmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte ihaleyi kazanan Efremov şirketinin bir tabela şirketi olduğu da ortaya çıktı. Öyle ki ticaret sicilindeki adresinde bir aile oturuyordu. Arkasında Rus petrol şirketi Tatneft'in olduğu belgelenen Efremov'un bir ucu ise kara para aklama merkezi Virgin Adaları'na kadar uzanıyordu. Şirketin finansal yapısının TÜPRAŞ'a vaat ettiği parayı kaldıramayacağı da Petrol İş tarafından ortaya kondu. Sendika büyük bir hukuk mücadelesi verdi ve Danıştay TÜPRAŞ'ın satışını iptal etti. WikiLeaks'te yer alan TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinden yarar sağlama iddiaları işte bu sonradan iptal edilen satışla ilgiliydi. Şimdi daha iyi anlıyor muyuz? AKP'nin neden hukuk ayak bağı oluyor diyerek 12 Eylül referandumuyla kendi hukukunu getirdiğini. ABD vizyonunda Erdoğan. Evet, söz konusu belge TÜPRAŞ özelleştirmesindeki komisyon iddialarıyla anıldı. Ancak bizce bu belgede pek çok önemli ayrıntı da vardı. Her şeyden önce belgenin yayınlanmasıyla günah keçisi ilan edilen Edelman'ın bu belgeyi Erdoğan'ı yermek için değil, övmek için yazdığını söyleyelim. Tüm metin boyunca Edelman, ABD çıkarlarıyla en çok örtüşen liderin Tayyip Erdoğan olduğunu Washington'a ifade ediyor. Belgeden Edelman'ın cümleleriyle örnek verelim. Şu anda Erdoğan Avrupa'ya entegre olmuş, başarılı, demokratik bir Türkiye öngören, ABD vizyonuna doğru ilerleme sağlamaya muktedir tek ortak. Edelman belgede Washington'a Erdoğan'ın Amerika yanlısı olarak etiketlenmeden ABD ile stratejik ilişki kurduğunu şöyle anlatıyor. Türkiye'nin bize karşı olan çelişkili hislerini yönetmeyi kendi görevi sayıyor. Aynı zamanda Amerikan yanlısı diye etiketlenmekten uzak durmak istiyor. Bizimle çok yakın görünmemeye özen göstererek bazı destekleyici adımlar attı. Irak'taki koalisyon güçlerine destek vermek üzere Türk birliklerinin konuşlandırılmasına yetki verilmesi yönünde çalıştı.
ABD birliklerinin İncirlik üssü üzerinden rotasyonuna razı oldu. ABD'nin uzun zamandan beri mevcut olan arzularına uygun biçimde Kasım 2002'de Türkiye'yi Kıbrıs'taki çözümsüzlük tavrından uzaklaştırmaya çalışan cesur bir adım attı ve şimdi daha fazlasını yapmaya hazır olabilir. Ekümenik Patrikhane'nin Eybirli Adadaki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına yaklaşımı geçmişteki başbakanların hepsinden daha açık görünüyor. Edelman, Amerikancı görünmeden Amerika çıkarlarının takipçisi bir Erdoğan portresi çiziyor. Edelman'ın Erdoğan tarifi her politikacının duymak isteyeceği cinsten, karizmatik sıradan insanlarla ilişki kurabilme yeteneğine ve ülke çapında binlerce parti üyesinin adlarını ve yaptıkları işleri akılda tutabilmesini sağlayan muazzam bir hafızaya sahip bir adam olan Erdoğan'ın güçlü bir pragmatik yapısı var. Pragmatizmi onu geçmişindeki radikal İslamcı çevreden uzaklaştırdı. Edelman, Erdoğan'ın laik düzen tarafından haksızlığa uğramış biri olmasına rağmen İslamcı gündemi geri plana ittiğini iddia ediyor. Eric Edelman'a göre Erdoğan yolsuzlukla imtiyazla mücadeleye ve muhafazakar gelenekleri savunmaya hazır bir Anadolu'nun koruyucu lideri imajını yansıtıyor. ABD'li Büyükelçi AKP'nin değişim partisi olduğunu, hiçbir siyasi rakibinin olmadığını, Erdoğan'ın imajının yalnız kendi ülkesinde değil, ABD'de de çok güçlü olduğunu, Erdoğan'ın ekonomi politikalarının ona halkın gözünde kazanım sağlayacak kadar iyi göründüğünü Washington'a bildiriyor. Kadınlara güvenmiyor. Edelman, Washington'a övgü dolu bir Erdoğan analizi yapmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Tanrı'nın ona Türkiye'yi yönetme görevini özel olarak verdiğini düşünecek kadar hırslı ve aşırı gururlu bir lider olduğunu anlatan Edelman, bunun Erdoğan'ı yalnızlaştırdığı eleştirisinde bulunuyor. Erdoğan'ın iktidarda kalma arzusuyla attığı adımların hızlı karar vermesini geciktirdiği tespitini de yapan Edelman, Erdoğan'ın bir olumsuz özelliğinin de kadınlara olan güvensizliği olduğunu not ediyor. Edelman, belgede Erdoğan'ı çevreleyen danışmanların süreçleri yönetme, ordu ve bürokrasiyle çalışma konularında başarısız olduğunu da anlatıyor. Büyükelçi AKP döneminde devlette yükselen Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci, TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz gibi radikal İslamcı isimlerin AKP'nin Güneydoğu'da Hizbullah ile irticaya prim vermesinin parti içindeki cemaatlerin AKP konusunda kaygıya düşmesine neden olduğunu da bildiriyor. Ancak Edelman'a göre Erdoğan da cemaat zihniyetinden rahatsız ve çıkış yolu arıyor. Edelman, AKP'yi sadece laik kesimin eleştirmediğini, sağ görüşlülerin de AKP'nin göreve getirdiği kimselerin liyakat sahibi olmayan dar görüşlü İslamcılar olduğunu söylediklerini yazıyor. Eric Edelman, AKP'nin olumsuzluklarını da işaret etmesine rağmen bu eksiklikleri aşma potansiyeline sahip tek ismin Erdoğan olduğunun altını çiziyor. ABD'nin Türkiye'deki en güçlü müttefikinin Erdoğan olduğuna dair tespitlerini aktarmıştık. Büyükelçiye göre ABD müttefiki Erdoğan yine de tehdit altında. Bu tehditlerden biri elbette Erdoğan'a büyük güvensizlik besleyen laik ordu ve bürokrasi. İkincisi ise AKP içinde Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimler. Edelman bu konuyu şöyle dile getiriyor. Kabinedeki bakanlar, Erdoğan'ın danışmanları ve bir grup milletvekili bize sürekli olarak Erdoğan ve Gül arasındaki gerginlikleri ve Gül'ün ısrarla Erdoğan'a alttan alta vurma çabasında göründüğünü anlatıyorlar. Büyükelçi Vecdi Gönül'ün kendilerini Abdullah Gül'ün Arap-İslami yönelimli bir dış politikayı savunduğu konusunda uyardığını belgede dile getiriyor. Edelman, Bülent Arınç'ın ise radikal çıkışları ile Erdoğan'a kaza yaptırabilecek bir tehlike olduğunu aktarıyor. Şimdi teorimizin son parçasını da tamamlamadan önce tekrar söyleyelim. Her ne kadar Edelman'ın yazdığı bu kripto tüpraş yolsuzluğu üzerinden tartışılsa da belgede asıl kritik olan belgenin bütününde büyük bir Erdoğan övgüsünün yer almasıdır. Belgede ABD ile samimi bir ilişki kurmaya çalışan Erdoğan'ın arkasındaki toplumsal desteği temsil eden partisini de dönüştürmeye çalıştığı anlatılıyor. Edelman'a göre Erdoğan'ın siyasi geleceği de pek çok risklerle dolu. Erdoğan'ın arkasında durmak. Şimdi belgenin tarihini yeniden hatırlayalım. 20 Ocak 2004.
Erdoğan sadece 8 gün sonra Washington'a gidecekti. Başbakan Erdoğan'ın Gezi'den beklentisinin Irak, Kıbrıs ve PKK olmadığı şu cümlelerle anlatılıyor. ABD'nin demokratik seçimle iş başına gelmiş hükümetin arkasında durduğunu gösterecek mümkün olan en açık işaret. Edelman bu desteğin gerekliliğini kriptoda tekrar ediyor. Erdoğan ve gönül ile Adalet Bakanı Çiçek gibi bakanlar hükümetlerine ABD desteğini Erdoğan'ın ayakta kalması için elzem sayıyorlar ve Erdoğan başarılı bir ziyaret istiyor. Edelman benzer vurguyu Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı tehditleri anlattığı bölümde de yapıyor. Erdoğan'ın bunları iyi idare edememesi durumunda 2004 sonu itibariyle ülkeyi yönetme yeteneğini, onun ve bizim dinamik ve derin bir ABD-Türkiye işbirliğini sürdürme yeteneğimizi ciddi biçimde zorlamaya başlayabilecek yarım düzine ciddi iç politika sınavıyla karşı karşıya. Sanırız anlaşıldı. TÜPRAŞ üzerinden kıyametler koparılan belgenin içeriğinde 8 gün sonra Washington'a gidecek Erdoğan'ın yıldızı parlatılıyor. Türkiye'deki en gerçekçi Amerikan müttefikinin yaşayabileceği sarsıntılara karşı Washington'ın Erdoğan'ın net olarak arkasında durması gerekliliği anlatılıyor. Kısacası Edelman ABD'den Erdoğan'a açık destek vermesini istiyor. Kısa bir süre sonra ise Edelman'ın Erdoğan'a desteğinin kesildiğini göreceğiz. Bu durum Büyükelçinin Türkiye'deki sonunu da hazırlayacaktı.
5. Ayrımın Sonu Sayfa 83.